Ayrım 4.
43. Islahat Fermanı. Hukuk devleti açısından önemli fermanlardan biri de 1856 yılında çıkartılan Islahat Fermanı'dır. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 14. Bu ferman esas itibariyle Hristiyan uyruklara yönetim ve eğitim hakları tanımak ve eşitlik ilkesini getirmekle dikkati çeker. Unutmamak gerekir ki eşitlik ilkesi sırf gayrimüslimlerin durumunu iyileştirmek amacıyla konmuştur. Buna karşın denilebilir ki ıslahat fermanı ile temel hakların güvenlik altına alınması çabasına bir halka daha eklenmiştir. Tanzimatla başlayan yeniden düzenleme çabaları içinde önemli olan hususlardan biri de şer'iye mahkemelerinin yanında nizamiye mahkemelerinin ve danıştayın kurulması olmuştur. Bilindiği gibi nizamiye mahkemeleri bugünkü adliye mahkemelerinin esasını oluşturur. Yine aynı dönemde danıştaya ve yönetim kurullarına yönetsel yargı yetkisi tanınmıştır. Böylece yönetimin yargı yoluyla denetimi konusunda ilk adım atılmış oluyordu. 44. Ferman-ı Adalet. Tanzimat döneminin son yıllarında Ferman-ı Adalet adıyla anılan bir ferman çıkarılmıştır. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 21. Bu fermanda mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvenliği ilkelerine yer veriliyordu. Ferman, adaletin hemen arkasından kanuni esasının ilan edilmiş olması, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesine ilişkin kuralların kanunu esası da yer alması, fermanın önemini yitirmesine neden olmuş ve uygulamaya konulamamıştır. Tanzimat döneminde hukuk devleti açısından yapılanları özetlemek gerekirse, denilebilir ki bu dönemde bazı temel hakların güvenlik altına alınması, mahkemelerin bağımsızlığı ve yönetimin yargı yoluyla denetimi konularında ilk adımlar atılmıştır. 45. Meşrutiyet dönemi. Yeni Osmanlıların çabalarıyla monarşinin meşruti hale getirilmesi için yapılan çalışmalar sonunda 1876 Anayasası çıkarılmıştır. Anayasanın çıkartılması daha önceki ıslahat fermanlarında olduğu gibi yine bir haddi hümayunla olmuştur. Bilindiği gibi 1. Meşrutiyet çok kısa ömürlü olmuş ve Sultan 2. Abdülhamit 13 Şubat 1878'de yasama organı olan Meclis-i Umumi süresiz olarak kapatmıştır. Bu durum, kanunu esasının 1908 yılında bir fermanla yeniden yürürlüğe konması ve Meclis-i Mebusan'ın toplantıya çağrılmasına kadar sürmüştür. Gerek 1. Meşrutiyet, gerekse 2. Meşrutiyet dönemlerinde hukuk devleti açısından önemli adımlar atılmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir. A. Sert bir anayasa çıkarılmıştır. B. Temel haklar anayasa güvenliğine kavuşturulmuştur. C. Kuvvetler ayrımı uygulanmaya başlamıştır. D. Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi benimsenmiştir. Meşrutiyet döneminde hukuk devletiyle ilgili birçok ilkelerin uygulanmasına başlanmış olması, hukuk devletinin gerçekleştirildiği anlamına alınmamalıdır. Yukarıda saydığımız ilkeler başlangıç durumunda ve noksan bir biçimde uygulanabilmiştir. Hemen belirtelim ki hukuk devleti anlayışının önemli ilkelerinden biri olan yönetimin yargı yoluyla denetimi ilkesi bu dönemde gerçekleştirilememiştir. Bilindiği gibi kanuni esasının 85. maddesiyle eşhas ile hükümet beyindeki davalar dahi mihakimi umumiye aittir kuralı konmuş ve danıştayın yönetsel yargı ile ilgili görevleri de böylece sona ermiştir. Buna karşılık adliye mahkemeleri de yönetim üzerinde yeterli bir yargı denetimi sağlayamamışlardır. 46. Cumhuriyet dönemi. Hukuk devleti açısından önemli gelişmeler Cumhuriyet döneminde olmuştur. Cumhuriyet dönemi kendi içinde üçe ayrılabilir. Bunlar 1924 Anayasası dönemi, 1961 Anayasası dönemi ve 1982 Anayasası dönemidir. 47. 1924 Anayasası dönemi. Hukuk devleti yönünden 1924 Anayasası ile sağlananlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir. A. Devletin temel niteliği cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyetin temel organları seçimle iş başına gelmiştir. B. Temel hak ve özgürlükler anayasa güvenliği altına alınmıştır. C. Yasaların anayasaya aykırı olamayacağı ilkesi benimsenmiştir. D. Yasama gücü yalnız meclis tarafından kullanılmış ve olağanüstü durumlarda hükümetin yasama etkinliklerinde bulunması önlenmiştir. Yürütme yetkisi meclise ait olmakla beraber bu yetki cumhurbaşkanı ve hükümet eliyle kullanılmıştır. Meclisin üstünlüğü anlayışı egemendir. Meclis egemenliği kullanan tek organdır. E. Yargı yetkisi. Ulus adına bağımsız mahkemeler eliyle kullanılmıştır. F. Yönetimin yargı yoluyla denetimi ve yönetsel yargı sistemi benimsenmiştir. G. Çok partili demokratik rejime geçilmiştir. 47A 1924 Anayasası döneminde hukuk devleti açısından aksayan hususlarda şöyle sıralanabilir. A. Yargıçlara yeterli bağımsızlık sağlanamamıştır. B. Anayasaya aykırı yasaların çıkarılması önlenememiştir. C. Temel hak ve özgürlüklerin anayasa güvencesine kavuşturulması yeterli olmamıştır. Bunların güvence altına alınması için daha başka hukuksal önlemlere gereksinme duyulmuştur. 48. 1961 Anayasası dönemi. Milli birlik dönemi geçici ve olağanüstü bir dönem olduğu için ayrıca üzerinde durulmayacaktır. Bu dönemde çıkartılan 1961 Anayasası ile hukuk devletini geliştirmek için gereken bütün koşullar yerine getirilmeye, 1924 Anayasası'nın aksayan yönleri giderilmeye çalışılmıştır. Yalnız şu kadarını belirtmekle yetinelim ki, yönetimin hukuka bağlılığı yönünden gerekli hukuk ortamı, 1961 Anayasası tarafından en ileri bir biçimde hazırlanmıştır. 49. 1982 Anayasası dönemi. Milli Güvenlik Konseyi dönemi, Milli Birlik dönemi gibi geçici ve olağanüstü bir dönem olmuştur. Bu dönemde çıkartılan 1982 Anayasası ilki olarak 1961 Anayasası'nda olduğu gibi hukuk devleti ilkesine önem vermiştir. 1982 Anayasası'nda hukuk devleti açısından dikkati çeken nokta, Cumhurbaşkanı'nın tek başına aldığı kararlara, Yüksek Asgari Şura kararlarına, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı yolunun kapatılmış olması, olağanüstü yönetim ve yasa gücünde kararname çıkarma yöntemlerinin uygulama alanlarının ve yönetime tanınan yetkilerin genişletilmesidir. Gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarıyla hukuk devleti açısından getirilen ilkelere hukuk devleti anlayışı açıklanırken değinilmiştir. Sırano 32. 3. Sosyal Hukuk Devleti. Dipnot T.B. Balta, İdari Hukuk 1, 1972, sayfa 113, M. Soysal, Anayasaya Giriş, 1969, sayfa 234, A.Ş. Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 1997, sayfa 148, İ.L. Han, Gün Işığında Yönetim, Filiz Kitabevi, 1992, sayfa 41. 50. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da ikinci maddesinde Cumhuriyetimizi yalnız bir hukuk devleti olarak değil, sosyal bir hukuk devleti olarak nitelendirmiştir. Birçok tartışmalara yol açan sosyal devlet yahut sosyal hukuk devleti kavramı çok yönlü siyasal bir kavramdır. Bu kavramdan genel olarak kişilerin sosyal durumlarını iyileştirmeyi, onlara insanca bir yaşayış düzeyi sağlamayı, onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendisi için ödev bilen devlet anlayışıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında belirttiğine göre, sosyal hukuk devleti, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişiyle toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşamasını ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve mali tedbirler olarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve milli gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirleri alan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı, kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlettir. Dipnot, Anayasa Mahkemesi'nin 18-2-1985 gün, ve E84 Taksim 9, K85 Taksim 4 sayılı kararı. Resmi Gazete 26-6-1985 18.793. A. Ulusal geliri artırmak. Sosyal devletin ana öğelerinden biri ulusal geliri artırmaktır. Ulusal gelir düzeyi düşük olan ülkelerde ulusal geliri artırmak için yatırım yapmak, başka bir deyişle sosyal adalet kuralları içinde kalkınmayı sağlamak gerekir. Anayasa sosyal adalet kuralları içinde kalkınmayı sağlayacak bazı önlemler almış, planlı kalkınmayı öngörmüş özel teşebbüsün ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürütülmesini sağlamayı devlet görevlerinden saymıştır. Madde 48. B. Ulusal gelirin adaletli dağılımını sağlamak. Yalnız kalkınma, ulusal geliri artırma yeterli değildir. Önemli olan ulusal gelirin dengeli bir biçimde dağılımını ve bireylerin ulusal gelirden anlamlı birer pay almalarını sağlamaktır. Anayasaya göre çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, çalışanları korumak, işsizliği önlemek, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmelerini sağlamak devlet görevlerindendir. Madde 49-55. C. Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak sağlamak. Sosyal devletin özelliklerinden biri de bireylerin özgürlüklerden yararlanabilmeleri için gerekli olan maddi olanakları sağlamaktır. Liberal devlette olduğu gibi sınırlamaların olmaması yeterli değildir. Özgürlüklerin gerçekleşebilmesi, bireyler tarafından kullanılabilmesi için maddi ve manevi koşulların devlet güvencesi altına alınması gerekir. Anayasanın belirttiği gibi kişinin temel hak ve özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak bir biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamak devletin görevlerindendir. Madde 5. D. Bireyleri sosyal güvenliğe kavuşturmak. Anayasa sosyal güvenliği bir hak olarak kabul etmekte, sosyal güvenliği sağlayacak her türlü önlemi almayı ve gerekli örgütleri kurmayı devlete görev olarak vermektedir. Madde 60. Sosyal devlet anlayışının 1961 anayasasınca benimsenmiş olması dolayısıyla ortaya çıkan sorunlardan biri de anayasanın bütün doktrinlere kapalı olduğu ya da doktrinler açısından tarafsız olduğu yolundaki görüştür. 1961 anayasasının sosyal devlet anlayışı ile ilgili kuralları göz önünde tutulunca en azından şu söylenebilir. 1961 anayasası liberal eğilimli olmaktan çok toplumcu eğilimde olan bir anayasadır. Aslında karma ekonomiye, sosyal adalet içinde planlı kalkınmaya yer veren bir anayasanın liberal eğilimli olduğunu söylemek güçtür. Dipnot M. Soysal Anayasaya Giriş 1969 sayfa 236. 1982 anayasası da aynı doğrultuda bir anayasadır. Bu anayasa ayrıca devletin piyasayı denetleyeceğini, tekerleşme ve kartelleşmeyi önleyeceğini 167. maddesinde açıkça belirtmiştir. Unutulmaması gereken bir hususta, anayasayla sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerin geliştirilmesinin devlete görev olarak verilmiş olmasıdır. Bazı temel hak ve özgürlükler vardır ki, sağlık ve eğitim hakkı gibi bunlar, liberal ekonomi koşulları altında tümden özel kesime bırakılamaz. Bu, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. 4. Laiklik. Dipnot, T.B. Balta, İdari Hukuku 1, sayfa 120, L. Duran, İdari Hukuku 1982, sayfa 40, B. Daver, Türkiye Cumhuriyeti'nde Laiklik, SBF Yayını 1955, M. Soysal, Anayasaya Giriş, S228, Ayşe Gözübüyük, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi 1997, sayfa 145, İH Özay, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma 1986, sayfa 25-33, İH Özay, Gün Işığında Yönetim 1992, sayfa 47, M. Günday, İdari Hukuku Dersleri 1996, sayfa 48, Ayşe Gözübüyük, T. Tan, İdari Hukuku Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi 1988, sayfa 35. 51. Genel olarak laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. Bu ilke hem 1924 Anayasası'nda 1937 yılında yapılan değişiklikle hem de 1961 ve 1982 anayasaları tarafından benimsenmiştir. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da laiklik ilkesini devletin niteliklerinden biri olarak belirtmiştir. Dinin devlet işlerine karışmaması ülkemiz yönünden de laiklik ilkesinin en önemli yönüdür. Cumhuriyet döneminde dinin devlete karışmaması sağlanmıştır. Laiklik ilkesinin ikinci önemli yönü devletin dini inanç ve ibadetlere karışmamasıdır. Bu alanda devletin dini inanç ve ibadetlere karışmaması yeterli değildir. Engel olmak isteyenleri de önlemesi gerekir. Laiklik ilkesinin bu yönü anayasada din ve vicdan özgürlüğüyle güvence altına alınmak istenmiştir. Anayasa din özgürlüğünü korumak, kötüye kullanılmasını önlemek için de önlemler almıştır. Madde 14-24. Anayasa ayrıca çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerlerinin açılamayacağını, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağını da belirtmiştir. Türkiye'de laiklik politikası bir yandan din işleriyle toplum düzeninin kesin olarak birbirinden ayrılması, diğer yandan da dinsel inançları baskı yapmadan dinin kişilerin iç dünyalarından dışarı taşmayan bir inançlar bütünü durumuna getirilmesi biçiminde olmuştur. Bu gerçekleştirilirken din hizmetlerinin tümden devlet hizmetlerinden ayrılması yoluna gidilmemiş, din hizmetleri yine devlete bağlı, genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Bu yöntem laikleştirmeyi kolaylaştırmış ve dinin amacı dışında kullanılmasının önlenmesinde de yararlı olmuştur. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idari içinde yer aldığını belirtmiştir. Anayasa, 1961 Anayasası'ndan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerinin yasayla belirtileceği kuralıyla yetinmemiş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarına egemen olacak ilkeleri de belirtmiştir. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirecektir. Madde 136. Böylece anayasa hem yasama organına hem de uygulamaya yön vermektedir. Kısaca belirtmek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerinden biri olan laiklik A. Din ve mezhep ayrımı yapmayan B. Resmi bir devlet dini bulunmayan, C. Din kurallarıyla yönetilmeyen, D. Din hizmetlerini de bir kamu hizmeti olarak kabul eden, E. Devlet ve hukuk kurallarını din kurallarından arındıran bir devlet düzenidir. 51'e A. 1982 Anayasası'nın din ve ahlak eğitim ve öğretimini düzenleyen kuralları uygulamada tartışma konusu olmaktadır. Bu kurallar aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Din kültürü ve ahlak öğretiminin dışında din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde yasal temsilcisinin istemine bağlıdır. B. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere ilk ve orta öğretimde zorunlu dersler arasında yer alması gereken ders din kültürü ve ahlak öğretimi ile ilgilidir. Din kültürü adı altında zorunlu din öğretimi yapılamaz. Din öğretimi kişinin isteğine bırakılan, küçüklerde de yasal temsilcilerinin iznine bağlı olan konulardandır. Devletin gözetim ve denetim altında isteğe bağlı din öğretimi yapılmasının anayasaya ve iznine laiklik politikasına aykırı bir yönü yoktur. Anayasaya aykırı olan din kültürü adı altında zorunlu din öğretiminin yapılmasıdır. Anayasa ve yasalar yapılması gerekeni, yapılanları ise uygulama gösterir. Laiklik konusunda her konuda olduğu gibi yalnız yapılması gerekenlere bakmak gerçek durumu yansıtmaz. Uygulamaya da bakmak gerekir. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olduğu, 24. maddesinde de kimsenin dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı kuralı yer almıştır. Buna karşın nüfus kanununa göre kişiler aile kütüğüne yazılırken ve kişilere nüfus cüzdanı verilirken dininin yazılması yasal bir zorunluluktur. Bunun sonucu olarak kişiler dinlerini açıklama zorunda bırakılmaktadır. Danıştay önüne gelen bir dava nedeniyle bu düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal edilmesini Anayasa Mahkemesi'nden istemiştir. Anayasa Mahkemesi iptal istemini çoğunlukla reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu yaklaşımını anayasanın kimsenin dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz kuralıyla bağdaştırmakta büyük güçlük vardır. Anayasa Mahkemesi'nin 21.6.1995 gün ve E95/17, K95/16 sayılı kararı. Resmi Gazete 14.10.1995-22.433. 5. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim. Dipnot L. Duran İdari Hukuku 1982-47, İ. Giritli Ammi İdaresi Teşkilatı'nın ana kavramları. İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 29 Sayı 1-2 Sayfa 29 S.S. Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966 Cilt 2 Sayfa 263 52. Bir devletin ülkesi içinde tüm kamu hizmetlerinin bir elde, devlet tüzel kişiliğinde toplanması durumunda merkezden yönetim ilkesi kamu hizmetlerinin belli bölümlerinin devletin dışında başka kamu kuruluşları eliyle yürütülmesine de yerinden yönetim ilkesi denir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi de yetki genişliği ilkesidir. Yetki genişliği ile merkez taşradaki kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisi tanır. Bu üç ilke yönetsel yapıyı çok yakından ilgilendirir. Bu ilkeler hukuksal olmaktan çok yönetim politikası ile ilgilidir. Yönetim politikası, tarihsel gelişim ve deneyimler sonunda ortaya çıkan bu ilkeler zamanla anayasalara da girmişlerdir. Anayasamızın 123. maddesinde yönetimin kuruluş ve görevlerinde merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkelerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Yönetime egemen olan bu ilkeler tek başlarına uygulanmamaktadır. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim birbirini tamamlayan ilkelerdir. Her ikisi yan yana uygulanmaktadır. Bu ilkelerin biri diğerinin karşıtı değildir, biri diğerinin tamamlayıcısıdır. Bu ilkelerden hiçbiri tek başına yönetsel işlerin yürütülmesi için yeterli olmaz. Her ülke siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısına göre ya merkezden yönetimi ya da yerinden yönetime ağırlık vererek yönetsel yapılarını düzenlemişlerdir. Ülkemiz açısından duruma bakıldığında yönetsel yapı merkezden yönetime ağırlık verilerek örgütlenmiştir. 53. Merkezden yönetim ilkesi. Merkezden yönetim, yönetsel hizmetlerin merkezde toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerarşisi içinde yer alan örgütlerce yürütülmesidir. Bu anlamda merkezden yönetimin uygulandığı varsayılırsa, o ülkede devletin dışında tüzel kişiliği olan başka bir kamu kuruluşunun bulunmaması gerekir. Bu durumda devlet, ülkede tek kamu tüzel kişisidir. Bu tür bir merkezcilik hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Toplumsal gerçeklere ters düşmektedir. Merkezden yönetim, yerinden yönetim ilkesiyle birlikte uygulanmaktadır. Burada bu son anlamdaki merkezden yönetim ilkesi üzerinde durulacaktır. 54. Merkezden yönetimin özellikleri. Merkezden yönetim ilkesinin başlıca özellikleri şunlardır. A. Hizmetler bir merkezde toplanmıştır. Karar alma ve alınan kararları uygulama yetkisi merkezdedir. B. Merkez yönetimin üstlendiği hizmetler hem merkezde hem de taşrada merkeze ait görevliler tarafından yürütülür. C. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderler de merkezileştirilmiştir. 55. Merkezden yönetimin yararları. Merkezden yönetim ilkesinden beklenen yararlar şöyle sıralanabilir. A. Merkezden yönetim ilkesi devlet yönetiminde birliği sağlamıştır. B. Askeri güçler üzerinde sivil yönetimin üstünlüğü, sivil yönetimin merkezileşmesiyle gerçekleşmiştir. C. Kamu hizmetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için gereken uzmanlık ve parasal olanaklar merkezden yönetimle daha kolay elde edilmektedir. D. Hizmetlerin bir düzeyde ülkeye yayılması sağlanmaktadır. E. Hizmetlerin maliyeti azalmaktadır. F. Kamu görevlileri yerel etkilerden kurtulmaktadır. 56. Merkezden yönetimin sakıncaları. Merkezden yönetimin sakıncaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Merkezden yönetim kırtasiyeciliği artırır. Karar alma yetkisinin merkezde olması, taşradaki memurun merkezle yazışmasını gerektirir. Gerçekten uzaktan yerel gereksinmelerin saptanması da zordur. Saptanan yerel gereksinmeler çoğu kez gerçeklere uymaz. B. Merkezden yönetim demokrasi ilkesine de uygun değildir. Halkın yönetime katılmasının sınırlarını daraltır. C. Merkezden yönetim kamu görevlileri ve kamu hizmetleri üzerinde olumsuz etkide bulunabilir. Merkez adına görev yapanlar, hizmet gerekleri yerine merkezin görüşünü uygulamayı yeğlerler. D. Merkezde siyasal gücü elinde bulunduranlar, kendi seçim çevrelerine kamu hizmetlerinin dağılımında ayrıcalık tanıyabilirler. 57. Yetki merkezciliği. Merkezden yönetim ilkesi yalnız devlet yönetim açısından uygulanmaz. Herhangi bir örgüt içinde de uygulanabilir. Buna yetki merkezciliği denir. Yetki merkezciliğinin uygulandığı örgütlerde tüm yetkiler örgütün tepesinde yer alan kuruluş ya da kişide toplanır. 58. Yerinden yönetim ilkesi. Bu ilke yalnız yönetim alanında kullanılmaz. Yerinden yönetim ilkesi yasama ve yargı alanında da kullanılabilir. Bu gibi durumlarda siyasal açıdan yerinden yönetimden söz edilir. Burada söz konusu olan yönetim açısından yerinden yönetimdir. Siyasal ya da yönetsel gereksinmeler, bazı kamu hizmetlerinin merkez yönetiminin dışında yer alan, ayrı tüzel kişilikleri bulunan kuruluşlara verilmesini zorunlu kılmıştır. Uygulamada yerinden yönetim ilkesi iki biçimde kendini gösterir. Biri yer yönünden, diğeri hizmet yönünden olanıdır.